Ayrım 39.
Yukarıda, camın arkasında belli belirsiz bir karaltı gibi duran karısı solgun yüzüyle hala aşağı bakıyordu. İlkin herkes büyük bir şaşkınlığa kapıldı. Etyen durmuş, balta elinden kaymıştı. Maho, Lavak ve öbürleri dükkanı falan unutmuşlardı. Gözlerini ince, kırmızı bir çizginin akıp gittiği duvara çevirmişlerdi. Bağırmalar kesilmişti. Artan karanlık içinde sessizlik genişliyordu. Hemen sonra yuhalamalar yeniden başladı. Gözlerini kan bürüyen kadınlar saldırıya geçti. Yukarıda bir tanrı varmış demek. Gördün mü gününü işte domuz herif. Artık senin de defterin dürüldü. Hala soğumayan cesedin çevresini kuşatmışlar, kahkahalar atarak sövüp sayıyor, yarılan başına bakıp tıpkı pis bir hayvanın suratı diyorlar, aç susuz geçen yaşamlarının bitmez tükenmez kin ve nefretini ölünün suratına haykırıyorlardı. En öfkelilerden biri olan Mahode kadın, ''Sana 60 frank borcum vardı, şimdi aldım paranı hırsız herif.'' dedi. ''Artık bana veresiyeyi kesemezsin. Dur hele bekle, bekle biraz. Şu göbeğini biraz daha şişireyim.'' İki elinin 10 tırnağıyla yeri kazıdı. İki avuç toprak alıp adamın ağzına tıka basa doldurdu. ''Hadi hadi ye bakalım, hadi yesene. Bizi yediğin gibi tıkınsana bunu da.'' Küfürler, lanetler artarken sırt üstü yatan cesedin iri, kıpırtısız gözleri karanlığa gömülmekte olan uçsuz bucaksız gökyüzüne bakıyordu. Ağzına doldurulan toprak başkalarına vermeyi reddettiği ekmekti ve şimdi artık yalnızca bu ekmeği yiyecekti. Yoksulları aç bırakmak ona hiç yaramamıştı. Ama kadınların ondan alınacak daha başka öçleri vardı. Dişi kurtlar gibi hırıldaya hırıldaya çevresinde dört dönüyorlardı. Hepsi içlerini rahatlatacak bir hakaret, bir yırtıcılık arıyordu. Birden Brule kadının cırtlak sesi işitildi. Maçör kedi gibi iyi diş edelim namussuzu. Evet, evet, kediye hücum, kediye hücum. Çok çektirdi, çok haltlar yedi, alçak herif. Mokette kız adamın pantolonuna el atıp çekip çıkarmıştı bile. Beri yandan Lavak kadın da bacaklarını kaldırıyordu. Brule kadına gelince kupkuru yaşlı elleriyle adamın çıplak kalçalarını araladı, ölmüş erkeklik organını avuçladı. Hepsini birden tutmuş, sıska gövdesini geren, uzun kollarını çatırdatan bir çabayla koparmaya çalışıyordu. Gevşek deriler direniyordu. Birkaç kez yeniden asılmak zorunda kaldı. Sonunda çekti kopardı. Elindeki bu kanlı ve kıllı et parçasını havaya kaldırıp bir utku gülüşüyle salladı. Kopardım, kopardım. Kulakları yırtan tiz çığlıklar bu iğrenç ganimeti lanetlerle karşıladı. Ah alçak herif, artık kızlarımızın karnını şişiremeyeceksin. Evet, borcumuzu senin hayvanlığını doyurarak ödemeyeceğiz artık. Bir ekmek alabilmek uğruna sana kıçımızı açmayacağız artık. Sahi bak aklıma geldi. Sana 6 frank borcum vardı. Bir taksit ister miydin? Eğer hala becerebilirsen ben hazırım. Hadi. Bu şaka hepsini korkunç bir neşeye boğdu. Kanlı et parçasını hepsine acı çektirmiş olan sonunda başına ezdikleri ve şimdi güçsüz bir halde ellerinin altında yatan zararlı bir hayvan gibi birbirlerine gösteriyorlardı. Üstüne tükürüyor, çılgınca bir horgörü nöbeti içinde avazları çıktığı kadar bağırarak dişlemek istercesine çenelerini uzatıyorlardı. Beceremez artık, beceremez artık. Kara topraklara girecek ama artık erkek bile değil. Cehennemin dibinde çürü, emi işe yaramaz herif. Bunun üzerine Brule kadın elindeki takım taklavatı bir sopanın ucuna geçirdi, sonra da bir bayrak gibi havaya kaldırdı. Avaz avaz bağıran kadın kalabalığını da peşine takıp yolun ortasına atıldı. Sopanın ucundan kanlar damlıyordu. O içler acısı et parçası kasap çengelindeki et gibi sallanıyordu. Yukarıda pencerede Bayan Maigrat hala kıpırdamadan duruyordu. Ama camların dalgalı kısımları gülüyormuşa benzeyen beyaz yüzünü batan güneşin son ışıkları altında eğri büğrü gösteriyordu. Kadın sürüsü başı ezilen zararlı hayvanı sopanın ucuna takıp koşmaya başladığı zaman dövülen, her saat aldatılan, sabahtan akşama kadar başını hesap defterlerinden kaldırmayan bu kadın belki de gerçekten gülüyordu. Bu korkunç iğdiş olayı hepsini donduran bir dehşet içinde gerçekleşmişti. Ne Etyen, ne Maho, ne de öbürleri araya girebilmişlerdi. Bu taşkınlıklar dizisi karşısında kıpırdamadan kala kalmışlardı. Tison meyhanesinin kapısından bir takım başlar uzanmıştı. Resenör duyduğu tepkiyle sapsarı kesilmiş, Zakari ile Filomen ise gördükleri şeyler karşısında şaşkınlıktan ağızları açık kalmıştı. İki ihtiyar, Bonmort'la Moke, büyük bir ciddiyetle başlarını sallıyorlardı. Bir tek Janlin işin alayındaydı. Dirseğiyle Bebert'i itiyor, Lady'nin başını zorla yukarı kaldırıyordu. Ama kadınlar, müdürlük konağının pencereleri altından geçip geriye çark ederek dönmüşlerdi bile. Panjurların arkasındaki hanımefendilerle küçük hanımlar habire boyunlarını uzatıyorlardı. Duvarın ardında kaldığı için deminki sahneyi görmemişlerdi. Şimdi de ortalık iyice karardığından olup bitenleri pek iyi seçemiyorlardı. Büyük bir yüreklilik gösterip pencereden bakan Cecil, "Ne var o sopanın ucunda kuzum?" diye sordu. Lucy ile Jean bunun bir tavşan posta olabileceğini söylediler. Bayan Hanabu da "Hayır hayır" diye mırıldandı. "Dükkanı yağma etmiş olmalılar. Bu bir domuz parçasına benziyor." Tam o sırada iliklerine kadar ürperdi ve sustu. Bayan Gregory diziyle onu dürtmüştü. Her iki kadının da ağızları bir karış açık kaldı. Küçük hanımlar sapsarı kesilmişler, artık soru sormuyorlardı. Fal taşı gibi açılmış gözlerle karanlıkların içinde dolaştırılan o kıpkızıl görüntüyü izliyorlardı. Etienne baltayı yeniden havaya kaldırdı. Ama tedirginlik bir türlü dağılmıyordu. Yerdeki ceset şimdi yolu tıkıyor ve dükkanı koruyordu. İçlerinden pek çoğu geri çekilmişti. Hepsini yatıştıran bir doyuma ulaşmış gibiydiler. Maho kaygıyla dikilip dururken ta kulağının dibinde kaçmasını söyleyen bir ses işitti. Dönüp baktığında Catherine'i tanıdı. Sırtında hep o eski erkek ceketi vardı. Yüzü gözü kirden, pastan kapkaraydı. Soluk soluğa kalmıştı. Elinin tersiyle kızı itti. Dediklerini dinlemek istemiyordu. Kızı dövmeye kalktı. Bunun üzerine Catherine umutsuz bir el hareketi yaptı, duraksadı. Sonra da Etienne'e doğru koştu. "Kaç, durma, kaç, jandarmalar geliyor." Etienne de kızı kovdu. Yediği tokatları anımsadıkça kan beynine çıkıyor, ona hakaretler yağdırmaya başlıyordu. Ama kız yılmıyor, baltayı elinden bıraktırmaya çalışıyor, iki koluyla delikanlıya sarılarak karşı konmaz bir güçle sürüklüyordu. "Jandarmalar geliyor diyorum sana, anlamıyor musun? Dinlesene beni. İlle de öğrenmek istiyorsan söyleyeyim. Şaval gidip onlara haber verdi, şimdi de buraya getiriyor. Bu davranışına çok kızdım, ben de kalkıp buraya geldim. Durma, kaç, seni yakalamalarını istemiyorum." Ve taş döşeli yolda, ta uzaklarda ne nal sesleriyle inlerken Catherine Etienne'i alıp götürdü. Az sonra bir çığlık koptu. "Jandarmalar, jandarmalar geliyor." Öyle korkunç bir bozgun oldu, herkes çılgınca bir can derdine düşüp çil yavrusu gibi dağıldı ki 2 dakikaya kalmadan cadde boşaldı. Adeta bir fırtınayla süpürülmüş gibi tertemiz oldu. Bembeyaz yolda sadece Maigret'in cesedi kara bir leke gibi kala kaldı. Tison meyhanesinin önünde de kala kala bir resenör kalmıştı. O da korkusu geçtiğinden rahatça ortaya çıkmış, süngülerin bu kolay kazanılmış utkusunu alkışlıyordu. O sırada bütün ışıkları söndürülmüş, sımsıkı örtülmüş kapı ve pencerelerin sessizliğine gömülmüş, ıpıssız Monceau'de burunlarını bile dışarı uzatmaya cesaret edemeyen burjuvalar, ecel terleri dökerek korkudan tir tir titriyorlar, çeneleri birbirine vuruyordu. Ova zifiri karanlığa bürünmüştü. Bir trajedi havası taşıyan gökyüzünde yüksek fırınlarla kok fırınlarının kızıllığından başka bir şey kalmamıştı. Jandarmaların ağır nal sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Kapkara bir kitle halinde kente girişlerini hiç kimse fark etmedi. Arkalarında da onların kanatları altına sığınmış olan Marchines pastacısının arabası vardı. Üstü kapalı, iki tekerlekli arabadan bir aşçı yamağı fırladı. Hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin volovanları boşaltmaya başladı. Şubat ayının ilk 15 günü gene böylece geçti. Müthiş bir soğuk, yoksullara hiç mi hiç acımadan kara kışı uzattıkça uzatıyordu. Yetkililer yeniden yollara dökülmüşlerdi. Lil valisi, bir savcı, bir general gelmişti kasabaya. Jandarmalar yetmemiş, koskoca bir alay gelip Monsu'yu işgal etmiş, Bognes ile Marchines arasında kamp kurmuştu. Ocakları, silahları nöbetçiler bekliyordu. Her makinenin önünde askerler vardı. Müdürün konağı, işletmenin işlikleri, hatta burjuva evlerinden kimileri süngülerle korunuyordu. Şimdi artık caddelerde, sokaklarda devriye gezen nöbetçilerin ayak seslerinden başka bir şey işitilmiyordu. Warrocks'taki curuf yığınının tepesinde durmadan esen dondurucu karayele karşın uçsuz bucaksız ovanın üzerinde seren direğinde bekleyen gözcü gibi her dakika bir nöbetçi vardı. İki saatte bir sanki ülke düşman işgalindeymiş gibi devriye kollarının sesi çınlıyordu. Kim var orada? Parolayı verip yaklaşın. Ocakların hiçbirinde işbaşı yapılmamıştı. Tam tersine grev dört bir yana yayılmıştı. Warrocks'tan sonra Crevenoeur, Miro, Madeleine'de kömür çıkarmayı kesmişti. Fortrecentel ve Victoria'da madene inenlerin sayısı her sabah düşmeye başlamıştı. O zamana kadar tam kadroyla çalışan St. Thomas'ta bile işe bırakanlar olmuştu. Şimdi artık madencilerin onurunu yaralayan kaba kuvvet karşısında sessiz bir direniş başlamıştı. Pancar tarlalarının ortasındaki işçi mahalleleri ıssız gibiydi. Tek bir işçi evinden çıkmıyor, arada bir kırmızı pantolonlar karşısında başını eğerek yan yan bakan tek tük birine rastlanıyordu. Ve bu kaygılı, üzüntülü, derin dinginlikte tüfeklere kafa tutan bu edilgin inatta gözlerini terbiyecisine dikmiş, adam arkasını döner dönmez üstüne çullanmaya hazır, kafesteki yırtıcı hayvanların zorunlu ve sabırlı uysallığı, aldatıcı yumuşaklığı gizliydi. İşlerin durmasıyla iyice beli bükülen işletme, Belçika sınırındaki Borijna'dan işçi getirmekten söz ediyordu ama bir türlü cesaret edemiyordu. Böylece evlerine kapanan kömür işçileriyle askerlerin koruduğu ölü ocaklar arasındaki savaş belli bir noktada duruyordu. O korkunç olayların hemen ertesi günü bir anda bu dinginlik oluşmuştu. Bunun altında öyle yaman bir korku gizliydi ki hiç kimse zarar, ziyanı, yakılıp yıkılan şeyleri ağzına almıyordu. Açılan soruşturma Maigret'in düşme sonucu öldüğünü ortaya çıkarmıştı. Cesedin iyiliş edilişi aydınlatılamamış, olay daha şimdiden bir söylence havasına bürünmüştü. İşletme uğradığı zararı açıklamadığı gibi Gregorlar da kızlarının tanıklık etmek zorunda kalacağı bir davanın rezaleti içinde adının lekelenmesini istemiyorlardı. Bununla birlikte birkaç kişi tutuklanmış, her zamanki gibi gene olayla hiç ilgisi bulunmayan salak ve şaşkın işçiler yakalanıp götürülmüştü. O arada bir yanlışlık sonucu Pierron tutuklanmış, bileklerine kelepçe vurulup Marsilles Kale'ye kadar götürülmüş, şimdi arkadaşları hala bu olayı anlatıp eğleniyorlardı. Az kalsın Resenör de kendini iki jandarma arasında bulacaktı. Müdürlük uzun listeler hazırlayıp bir takım işçilere yol vermekle yetiniyor, tümen tümen insanın çalışma tezkeresi eline verilip işten çıkarılıyordu. Maho da bunlar arasındaydı. Sadece De Saint-Quarante mahallesinde 34 kişiyle birlikte lavakta işten atılmıştı. Ama asıl yıldırımlar olay gecesi ortadan yok olan ve bütün aramalara karşın izi bulunamayan Etienne'in başına yığıyordu. Şaval duyduğu kin yüzünden sadece onun adını vermiş, anasıyla babasını kurtarmak isteyen Catherine'in yalvarıp yakarmaları karşısında da öbürlerinin adını vermeyi reddetmişti. Günler geçiyor, herkes bu işin burada bitmediğini seziyor, yürekleri bir huzursuzlukla ezilerek işin sonunu bekliyorlardı. O günden sonra Monsieur'de burjuvalar her gece kulakları düşsel bir tehlike çanıyla çınlayarak, burunlarına barut kokuları dolarak tatlı uykularından fırladılar. Ama Rahip Jore'nin yerine gelen kor gibi alev alev yanan gözleriyle sıska uzun boylu Rahip Ranvier'in pazar günkü vaazı büsbütün akıllarını başlarından aldı. Herkesle iyi geçinmeye çalışan tombul rahip Joire'nin o güler yüzlülüğü, sıkı ağızlılığı, ağırbaşlılığı hani nerede kalmıştı? Rahip Ranvier bölgenin yüz karası haydutlarını savunmaya kalkmaz mı? Papaz grevcilerin o aşağılık davranışlarına bir takım özürler buluyor, burjuvaları ağır bir dille çatıyor, tüm sorumluluğu onların sırtına yüklüyordu. Burjuvazi kilisenin özgürlük haklarını elinden alıp onun yetki sınırını kendisi çizmekle dünyayı Tanrı'nın gazabına uğramış bir haksızlık ve dert belgesi haline getirmişti. Tanrı'yı yadsıyışıyla ilk Hristiyanların inancına, kardeşliğine dönmemekteki inadıyla sınıf çatışmalarına yol açan, dünyayı korkunç bir yıkıma sürükleyen hep bu burjuva sınıfıydı. Dahası da vardı. Zenginlere gözdağı verme cüretinde bulunmuştu. Eğer Tanrı'nın sesine kulak vermemekte ayak direnirse, Tanrı'nın da yoksullardan yana çıkacağını söylemişti. Tanrı kendi şanı için dünya nimetlerini dilediği an dinsizlerin elinden alıp yeryüzünün varlıksız küçük insanlarını dağıtırdı. Sofu hanımlar tir tir titriyordu. Noter bunun sosyalizmin daniskası olduğunu ileri sürüyordu. Rahip hepsinin gözüne elinde haçıyla 1789'da iş başına gelmiş burjuvaziyi büyük darbelerle alaşağı eden bir çetenin başı gibi görünüyordu artık. Durumu kendisine bildirdiklerinde Bay Hanabu omuzlarını silkerek "Çok canımızı sıkarsa psikopoz bizi ondan kurtarır" demekle yetindi. Ovanın bir ucundan öbür ucuna böyle korku yerleri eserken Etienne yer altında Recoualt'ta Jeanlin'in ininde oturuyordu. Genç adam orada gizleniyor, hiç kimse onun bu kadar yakında olduğunu aklına getirmiyordu. Madenin içinde eski ocağın o yüzüstü bırakılmış galerisindeki bu barınağın dingin, soğukkanlı gözü pekliği bütün aramaları boşa çıkarmıştı. Yukarıda devrilen gözetleme kulesinin şurasında burasında biten ak dikenlerle çakal erikleri kuyunun ağzını tıkadığından artık kimse oraya yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Kuyuya inmek için nasıl davranılacağını bilmek, üvez ağacının köklerine yapışmak, korkmadan kendini aşağı bırakıp hala sağlam kalan basamaklara ulaşmak gerekiyordu. Etienne'i daha başka engeller de koruyordu. Havalandırma bacasının boğucu sıcağı, 120 metrelik kelle koltukta bir iniş ve ganimet dolu o harami inine ulaşmadan önce o daracık galerilerde çeyrek fersah kadar yüzü koyun sürüne sürüne eziyetli bir ilerleme zorunluluğu. Genç adam orada bolluk içinde yaşıyordu doğrusu. Ardıç rakısıyla kurutulmuş morina balığından artanı ve daha başka bir sürü yiyecek bulmuştu. Saptan samandan yapılmış kocaman yatak çok rahattı. Bir hamam sıcaklığındaki o hiç değişmeyen ısıda en küçük bir hava akımı yoktu. Yalnız ışıksız kalma tehlikesi vardı. Jandarmalara oyun oynadığı için sevinçten ağzı kulaklarına varan Jeanlin, büyük bir sakınganlık ve gizlilik içinde ona her şey, hatta merhem bile getirmişti. Ama bütün çabalarına karşın bir paket mum ayarlayamamıştı. Beşinci günden sonra Etienne yalnızca yemek yediği sırada mum yakmaya başladı. Karanlıkta yerse lokmalar boğazına diziliyordu. En büyük sıkıntısı o hiç değişmeyen, sonu gelmeyen zifiri karanlıktı. Her ne kadar güvenlik içinde uyuyor, yiyecek ekmek buluyor, sıcacık yerde yaşıyorsa da bu zifiri karanlık kurşun gibi çöküyordu tepesine. Kafasındaki düşünceler eziliyormuş gibi geliyordu ona. Şimdi artık çalınmış şeylerle yaşıyordu. Sonradan öğrendiği toplumculuğun üleşimci kuramlarına karşın çocukluğundan kalma eski kuruntular ağır basıyor, tayınını azalttıkça azaltıyor, kuru ekmekle yetiniyordu. Ama elden ne gelirdi? Her şeyden önce yaşamak gerekiyordu. Daha görevi bitmemişti. Ayrıca ikinci bir ayıbın utancıyla eziliyor, o günkü o yırtıcı sarhoşluğun, o buz gibi havada aç karnını içtiği ardıç rakısının etkisiyle elde bıçak şavalin üstüne saldırmış olmanın vicdan azabıyla kıvranıyordu. İçinde gene o bilinmez korku, atalardan kalma o hastalığın kuşaklar boyu süren ve artık adam öldürme çılgınlığına dönüşmeden bir tek damla içkiye bile dayanamayan o sarhoşluk kalıtımının verdiği korku uyanıyordu. Sonunda katil mi olacaktı acaba? O akşam buraya, yerin 7 kat derindeki bu sakin sığınağa gelince, şiddetin verdiği yorgunlukla hemen yatmış ve tıka basa doymuş bitkin bir hayvan gibi tam 2 gün deliksiz uyumuştu. Uyandığında mide bulantısı hala sürüyordu. korkunç bir içki aleminden çıkmışçasına ağzı zehir, kafası kazan gibiydi. Her yanı kırılıp dökülüyordu. Aradan bir hafta geçti, haber gönderdiği halde Maholer bir mum alıp yollayamadılar. Şimdi artık yemekler bile ışıksızdı. Etienne saatlerce saman yatağına uzanıp kalıyordu. Kendinin olup olmadığını bilmediği, varlıkların bile habersiz olduğu bir yığın düşünce kafasını kemiriyordu. Okuyup öğrendikçe kendisini arkadaşlarından ayıran bir üstünlük duygusuna, kişiliğini yüceltme eğilimine kapılmıştı. Şimdiye kadar hiç bu kadar uzun uzun düşünmemişti. Çılgınlar gibi ocaktan ocağa koştuklarının ertesi günü, içini kaplayan bıkkınlığın, tiksintinin nedenini araştırıyordu. Ama bu sorunun yanıtını vermeye korkuyordu. Bir takım iğrenç anılar, çevresindeki açgözlülüklerin bayağılığı, kaba saba içgüdüler, açık havada silkelenen bütün o müthiş yoksulluğun kokusu midesini bulandırıyordu. Zifiri karanlıkta yaşamanın işkencesine karşın işçi mahallesine döneceği anı düşündükçe içini bir korkudur kaplıyordu. Ne tiksinçti ortak bir teknenin içinde üst üste yaşayan o yoksullar yığını. Oturup siyaset konusunda ciddi iki laf edecek bir tek insan yoktu. Dört bir yanda hep o hayvan yaşayışı, hep insanı boğan o aynı kavrulmuş soğan kokusu. Görüş alanlarını genişletmek, iş başına getirerek burjuvaların rahatlık ve inceliğine erişmek istiyordu. Ama bu epey zaman alacaktı. Pek de kolay olmayacaktı.